Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine yeni bir ikisi biri daha karşınızdayız. Geride bıraktığımız hafta çok üzücü bir olay yaşadık. Soma'daki maden kazasında 300'e yakın insanımız hayatını kaybetti. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun diyoruz. Çalışırken öldüler. Bir anlamda da şehit sayılırlar aslında iş başında vefat ettikleri için. Sonuç olarak tamam, para kazanmak için madene giriyorlardı ama çıkarttıkları madenler hepimizin işine yarıyordu, ülkemizin işine yarıyordu. Evet. Madencilik çok değerli bir meslektir. Ülkemize de oldukça büyük yankı buldu 300'e yakın insanımızın birden vefat etmesi tabii. Böylece işçi ölümlerine bir daha bir dikkat çekilmiş oldu. Fakat ben bazı araştırmalar yaptım. Burada onları da sizlere söylemek istiyorum. Bizim ülkemiz gerçekten enteresan bir ülke. Şimdi ülkedeki genel olarak dikkatlerin çekilmesini ve halkın bilinçlenmesine baktığımızda gerçekten işçilerin hayatlarını kaybettiği anlaşıldı ama bunun için 300 insanımızın vefat etmesi gerekti. Halbuki 2012 yılının ilk 6 ayında ki bilançoya baktığımızda, yani 2012 yılı 2 sene önce ilk 6 ayda 366 tane işçi hayatını kaybetmiş çalışma sahalarında çalışırken. Ama kimsenin umurunda değil tabii. Çünkü bunlar aylara bölünmüş şekilde işte Ocak ayında 62 işçi, Şubat ayında 42 işçi, Mart ayında 59 işçi olmak üzere vefat ettikleri için herhalde haber değeri de taşımıyorlar. Böylece kimse de hani dikkatleri üstüne çekmiyor. Ülkemizde ne yazık ki toplu ölümler olmadığı sürece çok fazla umursamıyoruz. Mesela şehit haberlerinde de öyle oluyor ne yazık ki. 2010 yılında 84 şehit vermişiz. 2011 yılında 102 şehit vermişiz. Ama 2012 yılına Dağlıca'da 8 şehidi aynı anda verince bir baskında işte bütün halk ayaklanmıştı, yine biliyorsun. 8 şehidin aynı anda şehit olması çok büyük bir şey ama 2011 yılında 102 şehit verilmesi o kadar büyük bir şey değil
farklı
herhalde
zaman
tek tek olunca.
Evet.
Tek tek olunca gerçekten umursamıyoruz. Bu da neyi gösteriyor? İnsan hayatının ülkemizde oldukça değersiz olduğunu gösteriyor. Tek başına ölüm olduğu zaman o kadar değersiz ki tek başına bir anlam ifade etmiyor. İşte o değeri 300'den falan çarpınca ancak insanlar bir umursayabiliyorlar.
Maalesef.
Yani şunu söyleyebiliriz ki normalde bir işçinin ölümü denetimsizlikten, şartların kötü olmasından dolayı bir işçinin ölümü bence çok büyük bir olaydır. Burada sorumluların çıkıp hesap vermeleri gerekir. Zaten gelişmiş devletlerde bu böyle oluyor. Ama bizim ülkemizde bir işçinin hayatı gelişmiş ülkelerdekinden 300 kat daha aşağıda olduğu için, 300 kat daha az olduğu için 300 tanesi ancak vefat ettikten sonra bir dikkat çekiliyor. Halk buna özen gösteriyor. İnşallah bundan sonra bu bir ders olur. Daha fazlasını yaşamayız diyoruz. Biz de bir teknoloji sitesiyiz sonuç olarak. İstatistikleri sizlerle paylaşmak istedik. Bizim görüşümüz bu olayın aslında çok siyasete çekilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam, sorumlular varsa mutlaka bulunmalı. Sorumlular hesap vermeliler. Ama şunu da unutmamak lazım ki Türkiye'de işçi ölümü çok büyük bir gerçek. Sürekli olan bir şey. Bence halkın bilinçlenmesi ve ona göre eğer bunu siyasete bağlıyorsa da siyasi seçimini buna göre yapması lazım diyorum. Ve burada bitirip teknoloji haberleriyle devam edeceğim. AMD tarafında yeni bir haber geldi ekran kartlarıyla ilgili. Biliyorsunuz AMD'nin R9-290X'i oldukça hızlı bir ekran kartı fakat 780T'nin arkasında kalıyor. Yaz aylarında da AMD tarafından 780Ti'ye rakip yeni bir amiral gemisi, tek GPU'lu bir amiral gemisinin geleceği haberleri dolaşmakta. Yine fiyat performans odaklı bir kart olur diye düşünüyoruz tepe modellerde. Tabi tepe modellerde de fiyat performans kelimesini aynı anda telaffuz etmek ne kadar uyumlu onu da bilmiyorum. Çünkü fiyatları sonuçta yine pahalı oluyorlar. Ama bana da çok gereksiz bir kart gibi geldi. Yaz aylarında geleceği söyleniyor da. Bu birazcık çok affedersiniz ama hani sidik yarışı derler ya bizim ülkemizde.
Evet, yani
tam ona döndü yani. Bence en ucuzu oyun oynatacak en ucuz kartı yapacaklarına hala da ben senden hızlıyım, sen benden hızlısın.
Herhalde
sürekli böyle bir şey görüyoruz tamam.
Güç gösterisi veya kendi markalarını ön planda tutma diyebiliriz herhalde buna.
Veya herhalde bir şey var. Biraz da mühendislerin yarışı gibi görünüyor bu. Şu anda çok gerekli mi derseniz açıkçası zaten şu anki piyasadaki kartlar full HD'di. Takır takır oyun oynatıyorlar. Büyük ihtimalle yeni bir karta ihtiyaç yok. Yeni kartların, yani şu an halihazırdaki kartların ucuzlamasına ihtiyaç var bence.
Yani evet.
O yönde atılımlar görmek daha iyi olurdu. Diyeceğiz ki AMD tarafından bir fiyat indirimi haberi de geldi. R9-280 aslında 290 alamayan kişiler için oldukça isabetli bir karar olacak bir kart. Performansı da şu anki oyunlar için oldukça yeterli. Yurt dışında 30 dolarlık bir indirime gitti AMD ve kartın fiyatı 249 dolara indi Amerika'da. Ülkemizde tabii vergilerle, satış karlarıyla, aracılarla ne kadara satılır bilemiyorum ama sonuç olarak kartların uygun fiyatlara inmesi oyuncular için oldukça önemli. Sonuç olarak yaz ayları da yaklaşıyor. Okullardan karnelerini alan genç arkadaşlarımız güzel bir ekran kartı alıp yazı bu ekran kartıyla geçirmek isteyebilirler. Umarız fiyat indirimi de ülkemize hemen yansır. Rahat bir şekilde oynayabilir kullanıcılar. Bu arada yine güzel bir haber var. R9 stokları da artıyormuş. Biliyorsunuz R9, R7 serisinde, R8 serisinde AMD'nin üretim sıkıntıları vardı. Yavaş yavaş bu sıkıntılar da bitmiş durumda. Marketlerden en azından Amerika'da rahat rahat bulunabiliyorlarmış. Ülkemize de büyük ihtimalle toplu sevkiyatlar yapılacaktır. Ülkemizdeki oyuncular da çok rahat bir şekilde bu kartlara ulaşabilecektir diye düşünüyoruz.
Evet, buradan oyun dünyasından haberlere geçtiğimizde arkadaşlar ilk önce ülkemizde gerçekleşen bazı duyurulardan bahsetmek istiyorum ben. Geçtiğimiz hafta biz İzmir'deydik ve TTNet'in yeni oyun platformu hakkında bilgiler aldık. TTNet arkadaşlar Dükkan Sizin projesiyle birlikte Türkiye'deki bağımsız yapımcılara herhangi bir ücret olmaksızın direkt olarak oyunlarını yayınlayabilecekleri bir dijital platform sunuyor. Play Store'la da birleştirilmiş bir platform bu. Ayrıca TTNet'in de Play Store'u sadece Türkiye ile sınırlamayıp yurt dışına açılmak istediklerini, ki yurt dışından kasıt büyük ihtimalle bu Orta Doğu ülkeleri olacaktır diye düşünüyorum ben. Zira genele vurduğumuzda Steam gibi bir marka, bir oluşum karşısında Play Store'un aslında çok fazla şansı olduğuna da imkan vermiyorum. Ama Orta Doğu'daki ülkelere dönük projeler gerçekleştirirlerse Play Store buradaki elini güçlendirebilir.
Şimdi Play Store'un şöyle bir avantajı var. Eğer kredi kartı kullanmak istemiyorsanız direkt olarak faturanıza bu oyunları yansıtabiliyor. Hani bir, evet, operatörün sunduğu bir hizmet olarak baktığınızda başarılı bir hizmet sayılabilir. Kaldı ki bazı oyunları da uygun fiyatla veriyorlar gerçekten. Oldukça.
Evet, yani,
yani yurt dışından daha uygun fiyatta oyun sattıkları oldu.
Ki Steam'le birlikte ortaklaşa düzenledikleri bazı kampanyalarda gerçekten hoş. Gerçekten güzel. Verdikleri kodları da zaten yine Steam üzerinden aktive edebiliyoruz.
Yani Türk geliştiricileri de buradan kar payı aktarırlarsa, destek olurlarsa bence başarılı olabilirler. Evet. En azından reklamlarında yer verse TTNet arada şimdi o oyunlara yeterli aslında.
Benim burada aklıma takılan en önemli soru, ki orada da sormak istedim ama fırsatım olmadı. Bu Dükkan Sizin projesiyle birlikte yayınlanacak oyunların bir kalitesi olacak mı? Bunun için bir cemiyet oluşturulmuş mu? Bunları onaylayacak gerek oyuncu gerekse bu işin elbabı kişiler var mı? Zira baktığımız zaman bu tarz bir şeye yol verirseniz bunun bir standardını belirlemek zorundasınız kaliteyi üst seviyede tutmak için. Çünkü yani mesela en basitinden RPG Maker diye bir oyun var, program var ve bu sayede çok basit oyunlar yapabiliyorsunuz. Hali hazırda oyunlar çıkarabiliyorsunuz. Böyle olunca hemen hemen herkes oyun yapabilecek bir seviyeye ulaşıyor. Ama bunu her gelen oyunu da yayınlarsanız hem o platformun kullanıcıları, takipçileri açısından kalitesiz bir iş ortaya çıkmış olur. Hem de genel manada oyun geliştiricilerini çok da tetiklemiş olmazsınız aslında. Steam'in Greenlight örneğini vereceğim tabii ki burada direkt olarak. Orada kullanıcıların yorumları, kullanıcıların oyları ile birlikte oluşturulan bir sistem söz konusu. Umarız Play Store'da bir şekilde bu kaliteyi üst düzeyde tutacak bir şey oluştururlar.
Umarız öyle olur. Zaten ders alırlar yavaş yavaş. Bu sene iyi olmasa gelecek sene düzeltirler diye
düşünüyorum. Ya tabii ki illa ki yani böyle bir oluşum bile aslında ben yani tabii küçümsemiyorum burada. Böyle bir oluşum bile Türk bağımsız oyun geliştiricileri için çok büyük bir nimet diye düşünüyorum. Kendilerini tamamen ülke çapında bir platformda duyuracaklar sonuçta. Yani Play Store dediğimiz TTNet'in altyapısı olduğu için.
Şimdi bir de şöyle bir sorun var. Yani Türkiye'de dağıtıcınız yoksa doğal olarak marketlere, dağıtım zincirlerine giremiyorsunuz. Ve doğal olarak para ödemesini mesela nasıl alacaksınız? Milletten kredi kartıyla para tahsil edemezsiniz. Bir sürü işlemi var onun. Kalkıp havaleyle oyun da satamazsın. Para transferini nasıl gerçekleştirirsin, faturayı nasıl yapacaksın? İşte bunların hepsini TTNet'e havale edecekler bu geliştiriciler. Bu pazarlık işini, satış işini kendileri için profesyonel bir ekip yürütecek. Onlar da işte kazançlarına bakacaklar. Güzel,
evet, kesinlikle. Bundan sonraki bir diğer haberimiz de arkadaşlar oyun dünyasına aslında bomba gibi düşmüş bir haber. Xbox One'ın Kinect'siz olarak satışa sunulacağı haberi. Biliyorsunuz daha önce Xbox One bazı politikalarından gelen çok büyük tepkiler sonrasında vazgeçmişlerdi. Ki burada ben tekrar Sony'yi takdir etmek istiyorum. Eğer Sony bu atılımları yapmamış olsaydı, direnmemiş olsaydı Xbox One karşısında, bugün oyun endüstrisinde masaüstü konsollar çok daha farklı şekillerde karşımıza çıkabilirlerdi. Kullanıcı lehine çok zorlayıcı şeyler
oluşabilirdi. Oyun takası yapamadığınız bir sisteme kavuşmuş olacaktınız. Yani, İnternete bağlamadan
tamam, dijital atmosfer, yani dijital bir platform haline bürünecekti masaüstü konsollar, ama Steam'in sunup masaüstü konsollarda sunulmayacak bazı dezavantajlar da olacaktı açıkçası. Her neyse, Xbox One'ın Kinect'siz olarak satılacağı haberi duyuruldu arkadaşlar. Ve Haziran'ın başlangıcında yanılmıyorsam hatta E3 fuarı sonrasında böyle bir artık düzeneye geçiş yapacaklar. Şimdi insanın aklına ilk gelen şey performansı nasıl etkileyeceği ki Xbox yetkilileri Yusuf Metin'in yapmış olduğu bir açıklama var burada. Biz de yayıncılarla birlikte bu performans artışını oyunlara nasıl yansıtabileceğimize dair çalışmalar gerçekleştiriyoruz diyor. İnsanın aklına tabii bir başka soru geliyor. Daha önce Kinect'le Xbox One olmuş oyuncular bundan nasıl etkilenecekler? Acaba çıkacak oyunlarda Kinect'inizi çıkarın daha iyi bir performans almak için gibisinden ibarelerle mi karşılaşacağız diye insan düşünmüyor değil.
Ya zaten en iyi halde bile 1.5 kat güçsüz bir donanıma sahipler. Gördüğüm kadarıyla o %10'luk, %4'lük paylardan da kurtulmak istiyorlar.
%10'luk kısmında tabii burada sözünü kesiyorum. Arkadaşlar hatırlatma yapalım burada. GPU'nun %10'luk kısmını da Kinect'e ayırmış durumda
evet,
Xbox One.
Evet, sonradan %4'ü düşürdüler onu yeni bir güncellemeyle beraber. Geliştiriciler açtılar. Şimdi tamamen çıkartıyorlar. Çünkü kurtarmıyor makine. Yeni çıkan oyunlara da baktığımızda zaten birinde Full HD olan, diğerinde 720p oluyor. Birinde 960p olan, diğerinde 762p oluyor falan filan böyle. Yani evet. Bir türlü Full HD oyun görememeye başladık 3. parti geliştiricilerden. Makine güçsüz. Adamlar da farkında. Bizim beklentimiz aslında $299 gibi agresif bir fiyata çekmeleriydi.
Tabii, oraya yani da değinecektim ben.
PlayStation 4 ile aynı fiyata satılmasının bir anlamı kalmadı cihazın. Çünkü ayuka çıktı yani makinenin güçsüz bir makine oldu.
Evet, $399'luk bir satış rakamına düşürecekler arkadaşlar. $100 daha düşük. PlayStation 4 ile aynı seviyeye gelecek. Yani E3 fuarında en azından şunu söyleyebilirim ben şu aşamada. Phil Spencer'ı tebrik etmek lazım burada. Microsoft da güzel bir iş gerçekleştirdi Xbox'ın başına getirmesiyle birlikte. Ya, verilen kararlar her ne kadar saçma sapan olsalar ve bu 180 derecelik dönüşle birlikte birazcık markayı zedelemiş olsalar da ya bu bana birazcık şeyi anımsattı ya. 3 kırmızıyla boğuşmuştu. 3 kırmızı hatasıyla boğuşmuştu Xbox 360 çıkışında. Xbox One da çıkışında kendi saçma sapan politikalarıyla boğuşuyor şu anda. Ya tekrar düzlüğe çıkarmak için kendi yapmış oldukları aptalca kararlardan vazgeçmeye çalışıyorlar
şimdi
şu anda.
Şimdi o cihazı kurtarmak için baştan donanım üretmeleri lazım. O geçti.
Ya bakalım
ve
ne olacak?
Doğal olarak onu sınırlayan her şeyden kurtulmaya çalışıyorlar. Zor bundan sonra. Biz zaten hani bizim genel olarak editörler olarak görüşümüz en azından donanım haber ekibinde. Bir iki seneye falan donanımı güncelleyecekleri konusunda bir fikir
evet, bakalım
yani. Yani o cihaz çok hızlı güncelleme alacak.
Evet. Olabilir belki de ama sonuçta burada yazılımlarında ben çok büyük bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Şöyle sağlam bir Gears of War oyunu belki de Xbox One'ın kaderini etkiler. Zira Xbox 360'ın da çıkış oyunlarından birisiydi Gears of War. Belki de bu şekilde Xbox One'da ama tek oyunla da ne kadar götürür bilemiyoruz. Sonuçta şimdi PlayStation 4'ün baktığımız zaman birinci parti oyun firmalarına işte Naughty Dog olsun veya işte Order 1886'yı geliştiren ekip olsun Red Dead Down. Bunlar çok önemli ekipler ve bunlar da en az Gears of War tadında kaliteli oyunlar çıkarabilirler.
Sadece bir Uncharted bile
tabii,
tek başına ya, ne kadar fark
yaratır. Ve
şöyle
de bir şey var altını çizmek lazım. Gears of War'un esas yapımcısı Epic Games tamamen Microsoft'a satmış durumda ve yeni ekibin nasıl bir iş ortaya çıkaracağı şu anda muamma.
Evet bakıp göreceğiz gelişmeleri takip ediyoruz biz de yakından. Xbox One sahibiyiz tabii ki. Gelişmelerin olması iyi olacak.
Çok özür diliyorum. Bir ufak geçiş daha yapmak istiyorum burada arkadaşlar. Xbox Gold üyeleri olmasa bile bazı uygulamaların ücretsiz olarak sunulması olayı da söz konusu. İşte YouTube'dan yararlanmaktır. Her ne kadar bizim ülkemizde zaten etkin bir şekilde kullanılmasa da Netflix ve Hobo gibi böyle müzik kanallarında, Holo gibi müzik kanallarında yer alıyor olması gerçekten de önemli bir detay oldu.
Evet, teknoloji tarafına geçtiğimizde ise yine Çin'den, Xiaomi'den böyle merak yaratan, heyecan yaratan bir haber geldi. Çünkü firma yeni tabletini tanıttı. Mi Pad'in özelliklerine baktığımızda ise NVIDIA Tegra K1 kullanıyor olmasıyla zaten piyasadaki bütün tabletlerden ayrılıyor. Aynı zamanda cihaz 2048x1536 gibi iPad'in Retina ekranlarında bulunan çözünürlüğe de sahip. Böylece onları da yakalamış oluyor. Android işletim sistemine gelecek. Üstünde MIUI kurulu olacak. Bana sorarsanız MIUI tabletlerle oldukça uyumlu bir arayüz. Şık ve muntazam bir kullanım oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü MIUI Android'in gelişmiş özellikleriyle iOS'un kullanım kolaylıklarını harmanlayan bir arayüz. Bu konuda başarılı işler çıkartacaklardır. Üzerindeki K1 işlemcisi sadece Cortex-A15 değil de Cortex-A9 tabanlı 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. Bu yüzden de performansının GPU tarafında ne olacağını tam bilemiyoruz ama işlem gücü performansının yaklaşık olarak Snapdragon 805-801 seviyesinde olacağı konuşuluyor. Çıkınca tabii test edip göreceğiz. Bizim tam test etme şansımız olmadı. Ama fiyatıyla iddialı bir tablet olacak bu. Yaklaşık olarak $240'lık bir fiyata sahip olacakmış 16 GB'lık versiyonu. 64 GB'lık versiyonun içinde ekstrem bir fiyat istemiyorlar. Sadece $30 bir fark istiyorlar. Bu da insaflı bir firma olduğunu gösteriyor. $270 verirseniz de 64 GB'lık versiyona sahip oluyorsunuz. Ülkemize de gelecek bu firma yılın ikinci yarısından sonra. Merakla bekliyoruz artık. Ülkemize de gelip böyle ekstrem fiyatlar sunarlarsa herhalde bu ülkeyi tamamen ele geçirirler.
Yani tasarım güzel, fiyat performans gerçekten hoş ama isim olarak ben birazcık itici buldum.
Xiaomi mi?
Yok.
Evet, Mi Pad tabletin değil mi? Mi Pad biraz ismi. O Çinli tabletlerden.
Mi Pad veya sanki böyle biraz My Pad.
Belki iPad, de, My Pad evet, gibi falan. Gerçi o da var. My Pad de olarak okunabilir belki, bilmiyorum. Hani bunlar da şimdi MI3, MiPad falan diye geçiyor ya. Evet. Belki de orada Mi değil de oradan devam etmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama firmanın bir ekstrem duyurusu daha oldu. 4K televizyonlar geliyor biliyorsunuz. 640 dolara 49 inçlik bir 4K televizyon duyurdular ki. Yani fiyat muazzam. Bizim ülkemizde Full HD televizyon neredeyse alamazsın evet. O fiyata. 640 dolara Çin'de 4K televizyon satacaklar. Ve içine baktığımızda 4 çekirdekli MediaTek'ten güç alan, MediaTek işlemci kullanan bir işlemci var. Mali 450 GPU var. Bu da televizyonunuzda oyun oynayabileceğiniz anlamına da geliyor ki MIUI tabanlı arayüzün televizyonda yer alacağı söyleniyor.
Ya sanırım bugün Sony'nin her sene kardan zararının açıklanmasının sebeplerinden birisi de herhalde bu.
Tabii bu tip firmalar.
Firmalar olsa gerek.
Kalkıp Sony bunun yanına nasıl televizyon satsın? Adam 4K televizyonu 640 dolara veriyor.
Ya satsa bile ancak yani 100 kişiden 10 kişiye satsa geriye kalan 90 kişi herhalde bu televizyon tercih eder 4K'da herhalde.
Evet, gerçekten öyle. Enteresan bir haberdi. Bu arada bir diğer ekran kartı dünyasına bomba gibi düşen bir haber daha var. O da Titan Z ertelenmişti biliyorsunuz. Titan Z ile ilgili Çinli bir sitede test sonuçları yayınlandı. Görünen o ki Çinli arkadaşlar bir şekilde kartı ele geçirmişler test örneklerinden bir tanesini. Ve yapılan testlerin çoğunda 295X2'den geri kaldığı görülüyor kartın. Yani sorunun güç tüketimi, soğutma değil, gerçek anlamda rakibin iki katı fiyata satılmasına rağmen daha yavaş bir kart olması ortaya çıktı. 3000 dolarlık bir fiyat biçilmişti biliyorsunuz karta. Ama görünen o ki 1500 dolarlık rakibi fena bir şekilde hezimete uğratmış. Ayrıca kartın güç tüketim değerlerine bakıldığında arada 100 watt, 300 watt gibi değerler değil. 60 watt ile 90 watt arasında bir güç tüketim değeri olduğu görülüyor ki 1500 dolarlık fark kesinlikle bunu telafi edemez. Nvidia'nın üzerinde sıkı çalışması gerektiği konuşuluyor. Ve Nvidia'nın da ertelemeyi GPU hızlarını biraz da arttırabilmek adına yaptığı konuşulmakta ki soğutucuyu değiştirdiler en son. Tasarımda bir değişikliğe gittiler çünkü. Büyük ihtimalle hızlaştırılmış bir kart piyasaya sürecekler kendileri açısından bakıldığında. Ama kullanıcılar için 1500 dolarlık farka değer mi? Bunu kart çıktığında hep beraber göreceğiz. Son olarak Nvidia'dan bir haber daha vermek istiyorum. Nvidia'nın sürücülerini kurmuş kullanıcılar büyük ihtimalle uyarılmışlardır Nvidia'nın yazılımı sayesinde ama biz de buradan hatırlatalım. Nvidia'nın GeForce 337.81 beta sürücüleri yayınlandı. Bu sürücülerde benim altını çizmek istediğim bir detay var. O yüzden de bu haberi koymak istedim. Watch Dogs'ta SLI profilini eklemişler Watch Dogs için. Görünen o ki oyun çoktan ekran kartı üreticileri tarafından test edilmiş. Yani ulaşmışlığını zaten Goldstream'in ulaştığı konuşuluyordu. Wolfenstein'in SLI profili eklenmiş karta ve 3840x2160 piksel çözünürlük yani 4K çözünürlükte artık SLI Samsung monitörlerde çalışabiliyormuş. SLI profilleri her zaman sıkıntılı profiller oluyor. 4K monitörü kullanabilmek için de bu sürücü güncellemesini yapmanız gerekecek.
Evet, oyun dünyasından haberlere geçtiğimiz hafta dedikodu olarak, daha doğrusu ufak bir duyuru olarak başlayan ancak nihayetinde resmi olarak duyurulan Unreal Tournament'la birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Epic Games Unreal Tournament'ı duyurdu ama karşılaştığımız duyuru bir hayli ilginçti. Zira henüz yapım aşamasında olan Unreal Tournament tamamen kullanıcılara açık bir halde sunulacak. Yani modlamaya, silah geliştirmeye, karakter geliştirmeye, harita geliştirmeye tamamen açık olacak. Ve bu modlama olayı ücretsiz de olacak. Oyuna zaten free to play olarak ulaşabiliyor olacaksınız.
Süper olmuş.
Yani tamamen ücretsiz olarak ulaşabiliyor olacaksınız ve tamamen kullanıcıya sunulmuş oluyor.
Çılgın bir ortam oluşturacakları kesin. Bunu söyleyebiliriz.
Yani umarız mekanikler olarak Epic Games Unreal Tournament'tan istediğimiz ortamı sağlar ve geri kalanını oyuncuya bırakır diyoruz. Bu sayede tabii kullanıcıların da para kazanmasını sağlayacaklarını falan söylüyorlar. Bakalım bu kullanıcı yapımcı arasındaki ilişki Unreal Tournament'ı nereye taşıyacak?
Bu aslında
nasıl bir içerikle karşı karşıya olacağız? Gerçekten heyecan verici bir
oyun dünyası için belki de yeni bir iş modeli olabilir. Şöyle olabilir. Biliyorsunuz Apple ne yaptı? iPhone'u piyasaya sürdü. iOS işletim sistemiyle beraber tabletlerini piyasaya sürdü ve o platform için yazılım geliştiren insanların yazılımlarını satarak oradan kar payı alıyor ve çok yüksek oranda kar edebiliyor. Şimdi Unreal Tournament'ın bir market olduğunu düşün. Bir market. O marketten aldıklarını çalıştırabilmek için Unreal Tournament'ı kuruyorsun bilgisayarına. Ve o marketten aldıklarını çalışıyor. Arada da belki kar payı alarak bu motoru satabileceğinden hani 3-5 büyük firmaya satmaktansa milyonlara ulaştırıp çok daha fazla para kazanabilirsin.
Yani evet, bana da çok mantıklı geldi. Çok farklı bir iş modeli olarak görüyorum ben de bunu. Yani free to play'den çok daha farklı bir şey.
Evet, bu çok farklı bir şey.
Ve işin güzel tarafı, belki de Epic Games şunun farkında. Biz daha önceki ikisi bir programlarında da arkadaşlarımız hatırlayacaklardır, bahsetmiştik. PC oyunculuğunun en büyük nimetlerinden bir tanesi modlamadır.
Evet.
Skyrim'in bugün geldiği konuma bakarsak, hadi Skyrim'i bir köşeye koyalım. Counter Strike bir mod oyun olarak
şeye
çıkmıştır. Daha sonra standalone olmuştur.
DayZ mesela.
Dota. Keza çok efsane bir oyun olarak, yani daha sonra League of Legends onun bir yan, yani ona benzer bir oyun olarak çıktı ama esasında Dota'da bir Warcraft 3'ün modudur aslında. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Çok fazla mod var ve gerçekten de böyle tek başına oyun olmayı başarabilmiş. Keza senin söylemiş olduğun DayZ de bu şekilde. Sadece Unreal Tournament'ı shooter oyunu olarak bile göremeyebiliriz.
Evet,
yayınlanacak doğru. Modlarla çok daha farklı oyun alanları karşımıza çıkabilir. Unreal Engine 4'ü farklı şeylerde görebiliriz. Bu yüzden gerçekten de çok önemli bir duyuru. Buradan Türk oyun modlayıcısı arkadaşlara da dikkat çekmek istiyorum. Bu ürün geldiği zaman mutlaka siz de yeteneklerinizi sergileyin.
Evet, bir gelecekte geçen Kurtlar Vadisi falan yapılabilir belki.
Ya şundan örnek vermek istiyorum. Skyrim'e bir mod çıkarmıştı genç bir çocuk, babasının da yardımıyla birlikte. Şu anda tam olarak detaylarına hakim değilim ama böyle bir 2-3 saatlik bir oyundu yanlış hatırlamıyorsam. Soundtrack falan da hazırlamışlar, çok güzeldi. Ve daha sonra Bethesda tarafından işe alındı bu çocuk. Yani bu tarz haberleri es geçmeyen arkadaşlar, belki oyun geliştirme konusunda çok da hakim olabilirsiniz bazı detaylara ama size böyle bir mod sunuluyorsa, siz de bu konuda biraz tecrübeliyseniz belki de şans sizden yana olabilir ve
evet,
yeteneklerinizi
doğru.
sergileyerek daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Oculus Rift ile ilgili ilginç bir haberim var daha sonra Mesut. Kuş olmak nasıl bir histir? Bazen böyle gökyüzüne baktığımız zaman ah şöyle bir kuşlar gibi ben de süzülsem özgürlüğe doğru kanat çırpsam deriz. Bir Zürih Üniversitesi'nde bir ekip bunun bize nasıl bir his olduğuna dair ilginç bir çalışmaya imza atmışlar. Oculus Rift'i kafamıza takıyoruz ve bizim için hazırlanmış olan platforma uzanıyoruz. Karşımızda da bir vantilatör tadında bir cihaz var. Ve biz uçarken karşımızdan rüzgar esiyor. Hatta uçtuğumuz mekana göre Oculus Rift üzerinden bize sanal bir ortam sunuluyor. Bu ortama göre vantilatör veya o havalandırmadan bize farklı kokular geliyor.
İşte mesela, Oculus Rift'in hani diyoruz ya, kullanım alanlarını sadece oyun olarak düşünmemek lazım diye. Gerçekten inanılmaz bir cihaz var ortada.
Evet, senin mesela daha önce bahsetmiş olduğun bu Norveç'teki askeri malzemelerde de kullanılıyor olması Oculus Rift'in. Zaten daha önce yine bahsetmiş olduğumuz NASA'da da kullanılıyor olması Oculus Rift'in daha nice yerlerde kullanılabileceğine örnek teşkil ediyor. Ben bu konuda yine dönüp dolaşıp aynı yere geleceğim belki ama bu engelli insanların bazı şeylere yetileri kaybolmuş bedensel yönden engelli insanların bir nebze olsun o hareket hissini, gezme dolaşma hissini verebilecek bir cihaz olduğunu da düşünüyorum Oculus Rift'in. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyorlar. Akıllarında belki farklı projeler vardır. Onlar da yazarlarsa seviniriz. Bakalım belki yorumlarda çok farklı şeyler çıkabilir.
Evet, Matrix'e geçişte belki de bir kapı olma özelliği taşıyabilir gelecekte. Görsel açıdan gerçekten çok zenginleştirilmiş bir cihaz ve oradaymışsınız hissini olabildiğince fazla veriyor. Yine aslında Oculus Rift'le devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz Virtuix isminde bir cihazı uzun zamandır sizlere anlatıyoruz. Kickstarter projesi olarak başladı. Şu anda tam emekleme aşamasını geçti. Yürümeye başladı bu proje. Ve son çıkan videoda da ise Counter Strike Global Offensive'i bu Oculus Rift'le beraber birleştirip oynarken nasıl bir görüntü sağlandığını göstermişler. Şu gösteriyor ki yani şu an ortamda gördüğümüz kullanım şekli. Bunlardan böyle beşer beşer 10 tanesini koyacaksın internet kafe gibi bir yere.
Geleceğin atari salonları diyebilir miyiz
evet,
acaba?
Evet, yani gerçekten o hissi verebilir. Bu boyalı silahlarla oynadığımız paintball olayını tamamen kaldırabilir.
Evet.
Çok keyifli geldi bana açıkçası.
Şey vardı eskiden, şu anda tamam House of the Dead vardı mesela. Silahları alıyorduk, aşağı yukarı sallıyorduk, mermiler tekrar doluyordu falan. O zamanın etkileşim modeliydi ve atari salonlarında gerçekten çok büyük ilgi görüyordu. Bugün senin dediğin gibi kesinlikle bu bir evin içerisinde çok da bence potansiyele sahip bir cihaz değil.
Bence
ve baktığımız zaman da her oyunla birlikte gitmez. Çünkü Counter Strike'da bazen böyle köşelerden çıkarken oyuncular zıplar. Profesyonel oyuncular daha iyi bilirler. Zıplayarak atış eder, nasıl eğilerek atış eder falan filan gibisinden. Ya bu belli bir standarda olan, sadece ilerleyebileceğin bir oyun. Bu oyunda ne oynayabilirsin? İşte çıkacak olan The Witness var. Story Exploration dediğimiz, yani mekanı gezerek anlama olayı var. Tamamen bu cihazda birebir gidecek bir oyun. Mesela Dear Esther var keza. Dear Esther'da yine böyle şey, adayı gezmeye çalışıyordun. İşte adadaki bazı olayları çözmeye çalışıyordun. O tarz oyunlara gider ama çok aşırı aksiyonlu oyunlarda en azından şu aşamada ben işe yarayacağını düşünmüyorum.
Ben de tabii
ama
çok da yorucu bir cihaz.
Dediğine katılıyorum kesinlikle. Çok doğru bir düşünce. İlerleyen dönemlerde geleceğin Atari salonları belki de bu şekilde şekillenebilir. Veya ne bileyim fizik terapilerinde de kullanılabilir bir şekilde. Yani daha eğlenceli bir hale getirilebilir.
Evet, gerçekten farklı bir şey olmuş. Belki koşarken bir spor salonunda Oculus Rift'i kafamıza taksak daha fazlasını elde edebiliriz.
Böyle çiçekli böcekli bir
mekanda bir yerde koşarken de görebiliriz. Gerçekten kullanım alanı çok geniş olacak bu teknolojinin. Zaten VirtuX ile beraber kullanımını da bunu gösteriyor. VirtuX'in fiyatı da $500 olacakmış. Algılayıcısıyla beraber bu standın fiyatı. Oculus Rift'e de bir $350 verdiğinizde yine ekstrem bir fiyat değil, pahalı bir fiyat ama çok da uçuk bir fiyatı ama olmadan
bu,
sahip olabiliyor.
Şunu söyleyebiliriz herhalde, bu cihazın temelinde de Oculus Rift var. Yani Oculus Rift olmadan bu cihazın çok bir manası yok.
Bir
bence hiçbir
yok.
Manası yok.
Tabii hiçbir anlamı yok. Çünkü sanal 360 derece etrafınızı dönebildiğiniz bir ekranı oluşturmak isteseniz zaten inanılmaz fazla para ve emek harcamanız gerekir. Bunu Oculus Rift tek başına yapabiliyor. Bir diğer haberimiz de yine gelecekten gelmiş bir motosikletin haberi. Hovercraft'la motosikleti birleştirmişler ve ortaya AeroX diye bir tane cihaz çıkmış. 2017'de de pazara sürülecek bir seri üretimine başlanacakmış. Genel olarak denemelerine baktığımızda başarılı bir şekilde gidebildiğini görüyoruz. Gelecekten fırlamış gibi duran uçan motosikletin. 3 metre yükseklikte 72 km saat hızı ulaşabiliyormuş ve 1,5 saat boyunca seyahat izni veriyormuş ki şu ana kadar benim gördüğüm bu tip geliştirmelerde, projelerdeki en etkileyici cihaz oldu bu. Gerçek anlamda bir animeden fırlamış gibi duruyor tabii.
Evet, bana Killzone'daki o çıkarma yapılan araçlara hatırlattı nedense.
Ve suyun üstünde de gidebiliyormuş bu arada.
Benim en çok merak ettiğim noktalardan bir tanesi, aslında bunları konuşmak için çok erken ama bu cihazlar enerji tüketimiyle nasıl bir performans sergiliyorlar?
Yani ne kadar yakıt yakıyor?
Ne kadar yakıt yakıyorlar?
Kilometrede kaç yakıyor? Bizim Türk insanı biliyorsunuz, bir motorlu araç gördüm ilk aklına geliyor ne kadar yakıyor.
Ama gerçekten de mesela ilerleyen dönemlerde biliyorsunuz sonuçta dünyadaki savaşların şu andaki herhalde mevcut çatışmaların büyük bir kısmı herhalde enerji savaşlarıyla alakalıdır diye düşünüyorum ben. Bundan dolayı yani bu tarz cihazların nasıl bir enerji tüketimine sebep verdiği, nasıl bir enerji tüketimi sağladığı çok önemli bir nokta diye düşünüyorum.
Evet, gerçekten o da önemli. Çünkü gerçi şöyle bir şey düşün. Tam dolu hani 1 saat 15 dakika gidiyor ya. Amerikalı için bu değer önemli. Benzin ucuz aldığı için zaten çok pahalı değil kendi kazancına oranına
bulduğumuzda. Zaten bir de bu sözünü kesiyorum yine ama bu prototip sonuçta. Bir başlangıç aşaması. İlerleyen dönemlerde
zaten
bunu
ilerleyen dönemde elektrikli azaltır. Olacaktır.
Olabilir.
Çok daha gelecekte elektrikli modelini
ya göreceğiz. Şey çok daha bana etkileyici gelmişti. Bu gökyüzüne salınan yel değirmenleri, bu yüksek mekanlardaki rüzgar akımını enerji akımı olarak kullanan cihazlar bana çok daha etkileyici gelmişti.
Bu arada fiyatından da bahsedelim. 85 bin dolarcık olacakmış bu cihaz. Yani zengin oyuncu alacak.
Evet, büyük ihtimalle.
Birkaç zengin de ölümüne neden olursa kaldırırlar herhalde şeyde.
Büyük ihtimalle.
Öyle bir durum var çünkü.
Evet, oyun dünyasından haberlere Sony cephesinden devam ediyoruz arkadaşlar. Sony sözcülerinden birisi çıktı dedi ki PlayStation Vita'da AAA dediğimiz yani AAA üst düzey oyunlar için uygun platform değil dedi. Burada geliştirilen, bu tarz geliştirilen oyunlar çok fazla satmıyor. Satsa dahi yeterince oyuncu ve yeterince yine üçüncü parti firmaların buraya oyun yapmasını sağlamıyorlar dedi.
Yani ben pardon ama Sony'ye şeyi sormak istiyorum. Kaç tane oyun geldi ki satmadı yani?
Zaten işte sorun da oradan kaynaklanıyor. Sony kendi birinci parti firmalarına her ne kadar işte Killzone olsun, TRV olsun, Soul Sacrifice olsun bu başarılı oyunları PS Vita'ya sunmuş olsa da halen üçüncü parti firmaları cezbedebilmiş değiller. Ve ne yapıyor Sony şu anda? PlayStation Vita'ya inanılmaz derecede bağımsız oyun pompalıyor. Bağımsız oyunlarla birlikte hem oyuncuların ilgisini çekmek hem de üçüncü parti firmaları bak bağımsız yapımlar satıyor. Sen de gel oyununu yayınla diyor. Ama şimdi baktığımız zaman PlayStation Vita ilk çıktığında Nintendo 3DS'e kıyasla, mobil platformu saymıyorum şu anda, en büyük etkeni büyük ekran olması ve PlayStation 2'den daha iyi, PlayStation 3'e yakın görsellik sunmasıydı. Şimdi onu sunan, ben bağımsız yapımları tabii burada küçümsemiyorum. Ben bağımsız yapımları çok seven birisiyim ama PlayStation Vita'nın potansiyelini bu oyunlarla sunamazsınız. Ama potansiyelini sunacak oyunların gelmesi için de herhalde tek yol bu. Zira BioShock Vita çok büyük şeyle duyuruldu böyle, şatafatlı bir şekilde. Zaten BioShock'ın yapımcısı kapandı.
Evet.
Ve hiç adı geçmiyor yani. Esamesi okunmuyor.
Şimdi
şu an
aslında onları kurtaracak şöyle bir şey olabilirdi. O cihazı daha başlangıcında bir tarafta Android çalışacak, bir tarafta da kendi sistemleri çalışacak şekilde port etselerdi. Yani bir tarafta Vita'nın o Killzone oynamak için açtığın bir versiyon olacaktı. Bir tarafta da açacaktığınız Android cihaz olacaktı o elinizde.
Ve free to play oyunları istediğin zaman mesela Dead Trigger atıyorum.
İstediğini tamam, koyacaktın öncesiz. Yani. Zaten inan bana öyle bir cihaz olsaydı o Android sürümüyle her şeyi boşverdim. PS Vita'nın işletim sistemini, o oyunlarını da boşverdim. Zaten ne oyunu var? Hepsini kenara at. O cihaz Android yüklü olarak gelseydi, Sony'de birkaç tane kral Android oyunu yapsaydı Vita'da çalışacak. O şu an farklı bir noktada
oluyor. Çok güzel bir şey oldu. Mesela Xperia'ya da çıkarabilirlerdi bunu.
Tabii.
Android platformunda. Kendi telefonuna da çalışmış olacaktı aynı zamanda. Ama tabii oradaki arka planda dönen iş şeyini
yani
bilmiyoruz
şu biz. Şu an dönseler mesela deseler ki biz Android'i portladık Vita için. Alın yükleyin oynayın. O bile cihazı tekrar alıp
evet,
uçurur yani.
Yani işin düşündürücü tarafı yetkili kişi şöyle bir şey söylüyor. PlayStation Vita'da diyor AAA oyunları görmeniz için diyor stream kullanmanız lazım. Yani bu şu demek oluyor arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde PlayStation 4 için de gelecekmiş bu. Ancak biz AAA oyunları PlayStation 3'ten stream edilen veya PlayStation Now geldiği zaman yine Vita uyumlu olacak. Oradan stream edilen oyunları göreceğiz. Yani Uncharted 3'ü oynayacağız ama stream edilmiş bir şekilde
i̇şte
falan oynayacağız.
Ne
bu
oluyor
şekilde
biliyor musun tamam?
AAA oyunları olacak.
Kuyruğu sıkışan buluttan bir şeyler stream edeceğiz diyor. Microsoft'a bakıyorsun diyor ki işte 60 kare oyun oynamak istiyorsan Full HD'de bulut var. Şimdi Sony'ye bakıyorsun alet öldü. Buluttan stream edeceğiz diyor. Yani bu işi geçsinler. İnsanlar yolda belde 3G üstünden buluttan mı oyun oynayacaklar?
Yani evet. Saçmalamasınlar. Dediğin yani gibi orada katılıyor.
Bu cihaz el konsolu, ev konsolu değil ki.
Ya şimdi ben çıktığı dönemde burada biz ofiste arkadaşlarla çok sıkı tartışmalar yaşıyorduk. Arkadaşlar şey diyordu işte Nintendo bu sefer bitti. PS Vita silecek falan ama baktığımız zaman sadece FIFA 13 ile veya Mortal Kombat ile evet çıkış oyunları gerçekten PS Vita'nın güç
bir çıkış güçlüydü. Paketi gönderdiler bize biliyorsun. Biz dedik ki bu yürüyecek ya bu cihaz uçar kaçar dedik
ancak
yani.
Maalesef
oyunlarla kaldı zaten.
El konsoluyla ev konsolu arasında çok büyük farklar var ve insanlar bunu anlamıyorlar. Mesela Nintendo 3DS'e de Mario oyunu yapıyor, Wii U'ya da Mario oyunu yapıyor ama ikisini yan yana koyduğunuz zaman tamamen birbirinden bağımsız oyunlar olduğunu anlıyorsunuz. O Mario oyununun o platforma özel olarak geliştirildiğini anlıyorsunuz. Yani yolda açıp oynayabileceğiniz mekaniklere sahip olduğunu anlayabiliyorsunuz. Sony'nin bu noktayı çok iyi kavraması lazım. GTA, evet, God of War gibi oyunlar PS Vita'yı belki ipten alabilir. Ama yine bunların da ben yeterli olacağını düşünmüyorum. Çünkü mobil platformdaki oyunculuk çok farklı oldu. Eğer ilerleyen dönemlerde Nintendo'da eğer bir sonraki konsolunda free to play oyunlara bu 1 dolara, 2 dolara satılan oyunlara yer vermezse mobil platform karşısında çok büyük hezimete uğrar diye düşünüyorum ben.
Zaten uğradı uğrayacağı kadar herhalde.
Ya 3DS yine kendi kurtardı. Cephesine
onlar
iyi gidiyor.
Onlar da biliyorsun ilk fiyat indirimi yapmasalardı.
Tabii ki, tabii
100
ki.
Dolara yakın ciddi bir fiyat indirimi
evet.
Yaptılar yani.
Bir de Pokemon var biliyorsun. 12,5 evet. Milyon sattı, 13 milyona yakın sattı. En büyük kozlarından bir tanesi. Ama dediğim gibi eğer bu free to play ve ucuz oyun anlayışını bu cihazlara getirmezlerse mobil platform karşısında
sıkıntı yaşayacaklar. Belli
esameleri
yani.
Okunmaz.
Teknoloji tarafına geçtiğimizde ise mobilitede Erdil Ender bahsedeceklerdir ama biz de kısaca burada geçelim. LG G3'e ait biliyorsunuz yeni basın görselleri sızdı. 27 Mayıs'ta ülkemizde de eş zamanlı olarak lansmanı gerçekleştirilecek cihazın. Yeni basın görsellerine baktığımızda cihazın oldukça şık göründüğünü net bir şekilde söyleyebiliyoruz. LG yine büyük ekranı küçük bir çerçeveyle buluşturmayı başarmış. Kullanıcıların isteklerini görmüşler. Şu anda hiçbir firma LG gibi bu ekran boyutuna böyle bir kasa veremiyor ne yazık ki. Büyük ihtimalle G3'te donanımsal özellikleriyle ve şu tasarımıyla beraber yine büyük kitleleri etkileyecek bir telefon olacak. Tabii burada önemli olan şey G2'deki fiyatı yakalayıp yakalayamayacağı. G2'de çok yüksek satış rakamlarına ulaşamadı LG ama birçok kullanıcının gönlünü kazanmaya başardı. Bu önemli bir konuydu. Neden? Çünkü cihaz 2000 liraya satılan abilerinden daha yüksek pili, daha iyi sayılabilecek bir kamerayı, daha büyük ve daha iyi bir ekranı bunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Daha uygun bir fiyatla buluşturdu tüketiciyi de 1600 liralık fiyatla satılıyor. Hala da daha güçsüz cihazların daha pahalı satıldığını görebiliyoruz piyasada. G2 32 GB'lık modelini özellikle gözü kapalı alabileceğinizi net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Eğer G3 de olur da 1800 lira gibi bir fiyatla mesela tahminen söylüyorum şu an piyasaya girse yine büyük bir kitleye ulaşır. Çünkü telefon fiyatları 2000'den üstüne çıkmış durumda amiral gemiler ve bu tasarımda o hayal edilen donanımlarla beraber mesela 2K ekran, 3000 mAh batarya, Snapdragon 805 işlemci, 3 GB bellek gibi özelliklerle gelirse fırtına estirir. Ama tabii bu özellikleri de sayınca ve rakiplerine bakınca fiyatının 2000'lerin üstünde olacağını tahmin etmek çok zor olmasa gerek. İnşallah diyoruz bir sürpriz yaparlar, bizi şaşırtırlar ve yine uygun bir fiyatla güzel bir telefona sahip olma şansı bizlere verirler. Bir diğer haberim de HTC One M8 Mini ile ilgili. Mini konusunda Sony farklı bir yere gitti ve kompakt olarak isimlendirmişti cihazını ve Z1 Compact gerçekten de bu minik telefonların içerisinde en güçlü telefon olma özelliği taşıyordu. Ama Samsung tarafına baktığımızda, HTC tarafına baktığımızda mini kelimesini gördüğünüzde kaçıp denize atlamanız gerekiyor. Çünkü bu cihazlar abileriyle alakaları olmayan, oldukça düşük donanımsal özelliklere sahip cihazlardı. M8 Mini de bizleri şaşırtmadı. Snapdragon S4 işlemciyle beraber geliyor. 1 GB bellek var yani bu çağda artık 1 GB bellek de olmasaydı En kötü 1.5 GB koysalardı. Berlin fiyatı çok fazla değil diye biliyoruz çünkü. 2100 mAh bir batarya koymuşlar. Bataryanın büyük olması iyi. Yine alüminyum bir gövdeye sahip. Enteresan olan bir şey var sadece. Şimdi bu mini model. Abisinde 4 megapiksel bir kamera vardı biliyorsunuz. Bu cihazda da 13 megapiksel bir kamera olacakmış. İlk defa düşük model daha yüksek çözünürlüklü bir kamerayla geliyor telefon dünyasında. Ön yüzünde yine 5 megapiksel kamerayı korumuşlar. Bu arada ekranda 4.5 inç olacağını söyleyelim ama kasaya baktığımızda 4.5 inçlik telefon büyük ihtimalle piyasadaki 4.7 inçlik telefonlarla aynı boyutta olacak. Çünkü ne yazık ki boom sound hoparlörler HTC'nin cihazlarında tasarımsal öğeleri biraz büyümesine neden oluyor. Ama tamamen alüminyum olduğunu düşündüğümüzde ve fiyatı da abisine göre biraz daha uygun fiyatla satılırsa, biraz daha dediğimde hani abisi 2500 iken bu cihazı 1800-1700'den alma şansı sunulursa insanlara belki tasarımıyla yine belli bir kitleyi etkileyebilir.
Etkileyebilir kesinlikle.
Ki 1700-1800 diyorum, o fiyata G2 satılıyor yani, olaya evet. Bak.
Yani.
Garip bir durum.
Evet, oyun dünyasından haberlere tekrar geri döndüğümüzde arkadaşlar son iki tane ana haberim var, daha sonra kısa kısalara geçeceğim. İlk haberim bulut sistemiyle alakalı. Juniper Research isimli bir araştırma şirketinin verdiği verilere göre 2018 yılında 3.6 milyar insan bulut sistemini kullanıyor olacakmış. Tabii bu sadece oyunlarla alakalı değil. Müzik ve işte dizi, film gibi farklı oyun, eğlence sektörünün farklı dallarından bahsediyoruz burada. Geçen yıl bu sistemi kullanan insan sayısının 2.4 milyar olduğu söyleniyor. Ve yine tabii özellikle müzik ve oyunlar bu sistemde en çok kullanılan dallarmış. Baktığımız zaman oyun endüstrisinde de bu bulut sistemi üzerine çok fazla duruluyor olması belki de bu rakamın artmasından sebep olacak etkenlerden bir tanesi. Ama sonuçta her ülkede etkin bir şekilde kullanılamayacak bir sistem olduğunu her ikisi bir de söylediğimiz gibi herhalde burada da yenileyeceğiz.
Tabii geniş bant internete çok hızlanması lazım. O kadar hızlanacak ki artık yani yapacak iş bulamayacaksınız. Bir de bulut üstünden bilgisayar oyunu oynamaya, yani bilgisayar kullanmaya başlayacaksınız. Şimdi bulut üstünden oyun dediğimiz olay aslında bulut üstünden bilgisayar kullanmaktan aynı şey. Siz sadece buradan gamepad'i takıyorsunuz diye düşüneceksin bir aptal terminale. O terminal kilometrelerce uzakta senin için işlemi yapacak, görüntüleri de evine postalayacak. Yani diyorum ya, daha internet yapacak o kadar işimiz var ki ilk önce kotalar kalksın da Türkiye'de yani, evet. Ondan sonra biz bunları konuşalım
ya. Yani. Şöyle bir düşünüyorum, multiplayer bazlı oyunları bile oynarken çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani, pinglerle uğraşıyoruz, zaman şey oluyor.
Ülkemizin yurt dışı çıkışları zaten felaket kötü durumda. Hala daha iyileştirilemedi. Daha bu altyapı sorunlarını halletmemiz lazım. Ondan sonra kalkıp da biz ülkemizde en azından bunları tartışalım. Yurt dışı tartışsın. Yurt dışı zaten birçok sorunu aştı ama...
Evet.
Bizim daha alacak çok yolumuz var açıkçası.
Tabii oyun olarak düşünmezsek de işte Dropbox tarzındaki bulut sistemleri de gerçekten de kullanıcılara çok güzel kolaylıklar sağlayan sistemler.
İnanılmaz.
Bir sonraki haberim de aslında başlangıçta koymak istemiyordum ama gerçekten de çok ses getirdi. Zira bunu defalarca dile getirdik ve bu pek 1080p 60 fps oranı olaylarına ben pek girmek istemiyorum ama Watch Dogs'un ben pek sevmiyorum. Ya sevmiyor değilim ama çok da ben belirleyici bir unsur olduğunu düşünmüyorum oyunlarda. Her neyse, Watch Dogs'un yeni nesil konsollardaki çözünürlük oranları ve FPS oranları paylaşıldı arkadaşlar. PlayStation 4'te 900p 30 fps, Xbox One'da 792, evet bakayım 732 mi? Evet, 792 ve yine 30 fps oranında çalışacak.
Olmasın da bir değer tutsun diye uğraşmışlar.
Artık yani o SRAM'ın etkisiyle falan birazcık böyle bir sıçrama yaşıyor kalıyor diye düşünüyorum. Ben açıkçası 1080p konusunda tamam, 1080p olabilir miydi olamaz mıydı tartışırım ama 30 fps'nin yeterli olduğunu düşünüyorum Watch Dogs gibi bir oyun için.
Tabii yeterli olacaktır. Zaten Grand Theft Auto'yu biz hep 30 fps oynadık konsollarda. Şimdi yani gerçek ortada ama şunu söylemek lazım. Şimdi sen dedin ya belirleyici değil hani oyunun çözünürlüğü diye. Onda şöyle bir durum var. Şimdi Gears of War çıktığında ben bunu Xbox One'da eğer 720p oynuyorsam benim umurumda olmaz. Çünkü zaten Xbox One'da oynayabileceğim için sadece bunu. Orada oynamaya devam ederim kuzu kuzu. Yani 720p bir dilek olarak dersin Full HD olsaydı keşke diye ama. Şimdi aynı oyun iki konsolda var. Aynı oyun. Bir konsol sahibi daha iyi oynuyor. Sonuçta daha iyi oynuyor. Bir konsol sahibi daha düşük çözünürlükte oynuyor. İşte bu belirleyici bir farktır. Yani en azından neyi belirler biliyor musun Tala? Hangi konsolu seçeceğini
belirleyin. Tabii olabilir. Ben oradaki belirleyicilikten kastım oyunun kalitesini demek istemiştim yani. Ama dediğin tabii, gibi ama konsol yani, konusunda şimdi iki tane 400 dolarlık.
Konsol seçimini belirler.
Hani bir 400 bir 500 dolarlık. Şu anda halen 400 dolarlık Xbox One olmadığı için söylüyorum bunu. Ben tabii ki de giderim. Yani PlayStation 4'te oynamayı tercih ederim.
Bir de şöyle bir şey düşün. İki oyunun da fiyatı aynı. Hani bir tanesi 900p diye 60 dolardan satılıp bir tanesi 762p olunca 40 dolara inmiyor. İkisini de aynı fiyattan satıyorlar. madem öyle. Durum böyle yani. Gider PlayStation 4'te oynarım ben de.
Evet yani ama bakalım. İlerleyen dönemlerde ne olacak? Bakalım bu Xbox One'dan Kinect'in çıkması 1080p'yi geri getirecek mi?
Ben çok umutlu değilim. 1080p PlayStation 4'te gelmiyor. Yarı gücünde olan, yani 1.5 kat daha güçsüz olan. Evet. Bunu da üstüne basa basa söylüyorum. Bazı fanatik arkadaşlar var, böyle damarlarına basıyorum onların. Anlamıyorlar çünkü. Arkadaşlar teknik olarak, mühendislik anlamda, yazılımsal olarak değil bakın. Teknik, tahminsel de söylemiyorum bunu. Teknik olarak ispatlı bir şekilde Xbox One 1.5 kat daha küçük. Yani daha güçsüz bir cihaz. Bunu Microsoft da kabul ediyor. Yani çok üzülmeyin. Cihaz kötü bir cihaz değil. Ben de sahibim o cihaza. Ama bunu hep beraber oturup kabul etmek zorundayız. Burada artık bir anlaşmak zorundayız. Xbox One donanımsal olarak daha güçsüz bir cihaz. Değil mi? Yani söyleyelim bunu. Sen de söylesen aslında. Yani belki teknik, anlarlar da sen hep susuyorsun.
Yok, teknik konulara ben senin kadar hakim olmadığı için çok fazla işin içine girmek istemiyorum açıkçası.
Bak yine sinirlendim.
2-2-4 niye?
Bilmiyorum.
Yok her neyse, ben şunun da altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Watch Dogs şu anda yeni neslin başlangıcına da gelmiş bir oyun ve bu yüzden belki bu 900p olması, 792p olaylarının olması ben normal diye düşünüyorum. Çünkü bu cihazlar henüz keşfedilmemiş cihazlar ve baktığımız zaman işte bu 7-8 senelik yılın sonunda Last of Us gibi oyunları görmüşüz.
Evet, mesela PlayStation 3'ün keşfedilmesi 8 sene sürdü. Xbox One'da bir 8 sene beklerseniz, değil mi? Belki.
Yok ama en azından başlangıç aşamasında ben üst düzey hani grafiklere ulaşılamamasını, belki de bu çözünürlüklerin ulaşılmamasının sebebinin bu cihazların yeni olmasına bağlıyorum.
Ben bağlamıyorum
belki
çünkü
Division'da daha farklı bir performans çıkarıyor.
Yani AMD'nin ürettiği çip belli arkadaşlar. Ben bir daha söylüyorum, bir şeye bağlamanıza gerek yok. Alet daha güçsüz.
Ben genel olarak şeyden bahsediyorum, hani bu 900p olması.
Tamam da Xbox, şimdi daha güçsüz alette tabii ki. Ha, PlayStation 4 de güçsüz bu arada. Biz onu da söylediğimizde çok kızmışlardı bize.
Olabilir.
Yani PlayStation 4'ün de donanımı arkadaşlar 780 Ti falan yok içinde yani. Bildiğiniz giriş seviyesi GPU'larla donatılmış sistemlerden bahsediyoruz. Şimdi böyle deyince anlamamışlardı o zaman. Hatırlarsam ben PlayStation 4 çıkmadan önce de bu cihazlar yeni nesil falan değil, çok fazla şey yapmayın. Full HD oyun oynatırlarsa hepin başınıza koyun demiştim. Evet, adamların kendi ürettiği 210 bile multiplayer'da 900p çalışıyormuş. Sonradan çıkıp söylediler yani.
Yani şimdi burada iş şeye düşüyor. Birinci parti firmalara ve tabii ki de ilerleyen dönemlerde bu yani teknik donanımı ne kadar iyi yazılımla birlikte kullanabileceklerine
bakıyorlar. Bir de ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Sözünü de kesmiş gibi olmadım ama son dönemde ben bir şeye şahit oldum. Özellikle bunu Infamous'da çok gözüme çarptı bu. Şimdi PlayStation 4 tarafında da şöyle bir kıskaca girmiş durumda Sony. Oyunu illa full HD yapacağım diyor ya şimdi. Ya konsolu çok güçlü hani. Tamam, rakibine göre güçlü de bir konsol değil yani öyle aman aman. Şimdi Full HD yapacağım diye yapıyorlar Full HD ve cihazın gücü yetmiyor, detaydan kısıyorlar. Oyun böyle kupkuru, böyle bir oyunda bir hissiyatsızlık var. Yani o ilk Xbox 360 PlayStation 3 aldığımızda uçuşan partiküller görürdün. Böyle bir sanat eseri falan hissi gelirdi yani. Diyordun ki ulan yeni nesile geçtim. Şimdi bakıyorsun, tamam yüksek çözünürlük, taş gibi böyle put gibi duran karakterler, kukla gibi duruyorlar, güzel. Bir şey yok ya, bir canlılık yok çünkü aletin gücü yetmediği için. Geri kalan fizikten, o detaydan, çevreden, o çevredeki karakterlerden falan hep birazcık kırpıyorlar. Bir tıraşlama var. Ama yani işte bunlar rahatsız.
Ama başlangıç aşaması oyunları olduğu için bu sıkıntı İnşallah olabilir. Yani ilerleyen dönemlerde çok daha kaliteli, daha
ama işte PC donanımları oldukları için tabii birazcık tabii. Da şey düşünüyorum ben. Yani PC keşfetmenin anlamı yok. Hatta sen bilirsin, bir yazılım geliştiricinin sözü vardı, hangisi hatırlamıyorum. İlk PlayStation 3 geldiğinde böyle bir ansiklopedi vermişlerdi. Evet. Nasıl programlayacağımızı ama anlatan. Ama şimdi PlayStation 4 geldi, incecik bir kağıtta ne yapacağımızı yazıyor. Çünkü x86, yani bu x86 dediğimiz platform 20 yıldır kullanılıyor. 20 yıldır nasıl kullanılacağı biliniyor yani.
Görünen köy kılavuzu istemez diyorsun.
Ya biraz öyle. Umarız yanılırız.
Evet.
Yani ama teknik olarak baktığımızda Xbox One PlayStation 4'ten daha güçsüz ama PlayStation 4 de güçsüz. Zaten işin düğümlendiği nokta bence orası biraz.
Evet, bakalım ilerleyen dönemlerde çıkacak oyunlar.
Evet, sürpriz görecek
nasıl,
miyiz?
Nasıl şeyler çehreye bürünecekler. Buradan kısa kısalara geçeyim mi yoksa topu sana mı atayım?
Ben buradan hızlıca birkaç habere değineyim. Mesela bunlardan bir tanesi bilgi güvenliği konusunda. Bulut sistemler dendiğinde aslında benim aklıma gelen ilk firma Google oluyor. Çünkü sistemleri oldukça fazla bitişik çalışıyorlar. Oradan YouTube'a giriyorsun, Gmail'a giriyorsun, Documents'ı açıyorsun, resimlerine bakıyorsun, Google Plus'a giriyorsun. Hep aynı hesabın orada kalıyor.
İnternet Google oldu diyebiliriz
evet,
herhalde.
Bir de hep aynı hesaptan giriyorsun. Evet. Bir daha hiç login olmana gerek yok. Bir kez giriş yaptıysan
tümleşik yapıda.
Her yerde orada ne izlediğini orada biliyor. İşte orada ne yazdığını burada biliyor falan filan. Sana hep onlara göre böyle bir öneriler çıkartıyor, bir şeyler çıkartıyor. İşte Almanya bundan rahatsız olmuş. Diyor ki Almanya, tamam diyor, bu servislerin hepsi sana ait olabilir. Ama diyor kullanıcıların bilgilerini servislerin arasında transfer etmeyeceksin. Biz bunu istemiyoruz demişler. YouTube'da olan YouTube'da kalacak. Google'da olan Google'da kalacak. Gmail'da olan Gmail'da kalacak demiş. Yani kullanıcıların çok fazla takip altına alınmasını Avrupa Birliği'nden Almanya istememiş. Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar değil bu arada. Almanya hükümet olarak böyle bir istekte bulunuyor. Google yetkilileri de aynı bize yaptıkları muameleyi yapmışlar. Anlaşırız ya demişler. Bu böyle çok şey bir sorun değil demişler ama bakalım anlaşabilecekler mi? Yani genelde Almanlar şey sert duruş sergilerler yani.
Yani Almanya hükümeti kanadından bundan birkaç önce belki de birkaç sene önce yapılan bir açıklama vardı ve sosyal medya ile ilgili olarak ve hatta bu internetle ilgili olarak çok güzel bir söylemde bulunmuşlardı. Yani internet veya sosyal medya ücretsiz değil. Hadi tamam, normal internet ücretinden bahsetmiyorum burada. Ücretsiz gezmekten bahsediyorum. Biz en büyük ücreti kişisel bilgilerimizi paylaşarak ödüyoruz en demişlerdi. Almanya söylemişti bunu. Ben takdir ediyorum kendilerini hakikaten. Mesela benim en çok nefret ettiğim, bana Google'ın dayattığı öğelerden bir tanesi YouTube hesabımın Google Plus hesabımla birleştirilmesi. Ve bana herhangi bir şekilde yorum yapma hakkımı da elimden aldı. Ve ben inatla herhangi bir şekilde ne yorum yapıyorum ne paylaşımda bulunuyorum. Yani ben tümleşik yapıda olmak istemiyorum. Orada farklı bir hesabım var. Burada farklı bir hesabım var ve evet, tam ayrı olmasını istiyorum. O yüzden ben hakikaten ya mesela YouTube hesabında herhangi bir şey yorumda bulunmuyorum artık mesela. Kaldırıyorum.
Evet, gerçekten servislerin ayrı olması bence de önemli bir konu. Kişisel verilerinde olabildiğince koruma altına alınması lazım diyeceğim ama artık zaten dijital dünyada da bunun pek bir önlemi kalmadı. Yasaların sadece kullanıcıları koruyacak şekilde tekrar düzenlenmesinde her zaman yarar var diyoruz. Google tarafında bir diğer gelişmesi Google Glass'ın açık beta'ya kavuşması oldu. Artık 1500 doları basan gözlüğün sahibi oluyor ve kullanabiliyor Amerika'da en azından. Diğer ülkelerde nasıl ulaşılır bilmiyorum ama Google Glass da bence eski havasını kaybetti. Çok uzun süre geçti üstünden. Kullanılmaz bir şey oldu, ortaya çıktı. O gözlüğü takanları CS'de falan da gördük. Açıkçası pek de akıllı bir görünmediklerini söyleyebiliriz o gözlüğü takınca. Pek normal durmuyorlardı. Gözlüğü takmış adam işte sıraya girmiş falan. Sırf o gözlüğün havasından da bir duruşu falan da değişiyor. Zannedersin astronot amcayı. Ama belli ki şarjı bitmiş, bekliyorsun işte. Gece olmuş saat 8, yani akşam saat 8'de o gözlüğüne şarjı kalacak. Ama kafada duruyor işte, gözlüğü takmış oraya, bekleyecek yani. O yüzden ben pek heyecanlanmadım bu haberi. 1500 dolarlık fiyat da zaten beni buz gibi soğuttu diyebilirim. Bir diğer haberse, biliyorsunuz Malezya Hava Yolları'na ait uçak düştü ama nereye düştüğü bir türlü bulunamadı. Ve şu anki bulunduğumuz teknoloji çağda o uçağın bu kadar süre bulunamaması da hayret verici bir olaydı. Çok fazla tartışıldı. Inmarsat da aslında dünya etrafındaki uydularıyla beraber ücretsiz bir servis vermeye hazırlanıyormuş ve bu sistemi kullanan uçaklarda yaklaşık 11 bin uçaktan bahsediliyor. Bu da kıtalar arası uçan bütün uçakları kapsıyormuş. Sürekli olarak 15 dakikada bir konum bilgisini alacakmış. Bunu ücretsiz olarak sağlayacakmış bu servisi ve database'e kaybedecekmiş. Buluta kaydedilen sistemler sayesinde de uçaktan iletişim kesilirse en azından 15 dakika önce nerede olduğu bilinebilecekmiş. Bu önemli bir ayrıntı. Bir diğer geliştirme de kara kutu, biliyorsunuz. Kara kutuyu bulmak gerekiyordu. Inmarsat artık kara kutunun da buluta yedeklenmesi gerektiğini düşünüyor. Bence çok dahiyane bir fikir. Çok hoşuma gitti bu fikir. Buluta yedeklensin diyor. Bir şey olduğu zaman buluttan alalım diyor. Zaten uçaklar uçuyor. Uydu da orada. Bir şekilde bunu kullanabiliriz diyorlar. Önemli geliştirmeler. Hava güvenliğinin gelişmesi hepimizin yararına. Çünkü biliyorsunuz uçak biletleri ülkemizde de artık çok ucuz. Hepimiz uçuyoruz. Bir şekilde en azından ölürsek ailemize ulaştırılalım da mezarımız belli olsun diye.
En azından naaşımız yerine
evet,
ulaşsın.
Evet, o önemli bir şey bizler için. Bir diğer haberim de lazer silahı ile ilgili. Lockheed Martin uzun süredir biliyorsunuz havacılık sistemleri, silah sistemleri üstüne çalışan bir firma. Ve Adam isimli lazer silahının yine yeni bir gösterisini yaptı. 5 kilometreye kadar hedefleri birebir takip eden, 2 kilometreden de atış yapabilen lazer silahıyla şişme plastik bir bot vurmuşlar. Bana komik geldi açıkçası. Botu da böyle biraz batırması uzun sürüyor ama en azından adamlar lazer silahı geliştirdiklerini gösteriyorlar. Bu da çok önemli bir konu. Daha öncesinde de aslında bir roketi vurduklarını göstermişlerdi. Lazer silahları sonuç olarak ışık hızında hedefe ulaşabildikleri için güçlendirildikleri anda çok büyük tehlike yaratacaklarını düşünüyoruz. Bazı bu konudan anlayan arkadaşlar şey yazmışlar. Lazer çok güçlendirilemiyor. Çok güçlendirildiği zaman havada kırılıyor. Hedefine ulaşması zorlaşıyor demişler. Benim bu konuda çok fazla teknik bilgim yok açıkçası. Ne kadar doğru bilmiyorum ama adamlar da herhalde o konuyu aşmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. En azından tek bir noktadan çok güçlü bir lazer ışığı göndermek yerine mesela bu engeli 4-5 noktadan aynı hedefe
savunma aracı olarak
farklı lazer ışıkları yani göndermekte de çözebilirler. Tabii ki savunma araçları olarak gemilere gelen roketlerin yok edilmesi falan gibi işlerde çok fazla iş görebilir. Son haberim ise çok enteresan. Apache web sunucusu ile ilgili. Apache web sunucusu Linux tabanı tarafında da Microsoft tarafında da aktif bir şekilde kullanılan açık tabanlı bir web sunucusu. Ama son döneme baktığımızda hızlı bir şekilde Microsoft'un burada Internet Information Server ismindeki kendi internet sunucusunu, web sunucusunu yükselişe geçtiğini ve Apache'yi yakaladığını görüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de Azure isimli bulut tabanlı yapısının Microsoft'un firmalar tarafından oldukça fazla benimsenmesi ve kullanım oranının artması. Öyle ki Apache bir ara %50'yi yakalamıştı web sunucuları arasında. Şimdi 1 milyar web sunucusu üstünde yapılan araştırmaya göre %37'lik bir paya gerilemiş durumda Apache web sunucusu. Microsoft'un kendi sunucusu ise %33'lük bir paya yükselmiş durumda. Paralı bir sunucunun yükselişi de burada takdire şahin.
İlginç. Evet, demek ki
yani
hizmet
Xbox'la olarak... filan Windows 8'de tokat yiyor ama sunucu tarafında yükselişine devam
demek
ediyor.
Demek kaliteli bundan bir hizmet sunuyor.
Evet.
Evet, oyun dünyasından kısa kısa haberlere baktığımızda çok ilginç. Belki de Sony PlayStation Vita için Ouya ile el sıkışmalıydı diye düşünüyorum. Bir mod yapımcısı Ouya'yı el konsolu haline getirmiş. Niye PS Vita'ya anlaşması lazım diyorum. Ouya da bir masaüstü konsol olarak çıktı ama bekleneni pek veremedi. Kickstarter projesiyle birlikte hayata geçmişti.
Onlar da Nvidia'dan şey yaptılar işte. Tegra hiçbir şey olmayınca yani, onlar da hiçbir şey yapmış
olmadı. Burada senin dediğin yere geliyoruz aslında. Android tabanlı bir cihaz çıkıyor olsaydı ki şu anda siz de arkadaşlar görüntüsünü görüyorsunuz. Ouya gibi bir cihazın yapısını el konsolu haline getirseydi ve PS Vita olarak sunsaydı
bize. İşte o tarafta Shield var gerçi Nvidia tarafında da.
Evet, Nvidia var. Hatta Portal ve Half-Life 2 falan çıktı yakın
evet,
süre zarfında.
Nvidia çok sıkı çalışıyor. Açıkçası Half-Life'ı bir oynamak isterdim Android tarafında. Shield'a sahip değilim ben. Görmek isterdim nasıl bir şey olduğunu. Tebrik ediyoruz bu arada firmayı da. Android platformuna getirdiği oyunlar çok klas evet, oyunlar. Yani hiç yani göremeyeceksin
onları. Baktığımız zaman başlangıçta Nvidia Shield için biz gereksiz ve pahalı demiştik. Ama herhalde güç gösterisi yapmak açısından veya Android platformunu daha değerli kılmak açısından böyle bir hamlede bulunmuşlar herhalde. Bilmiyoruz ilerleyen dönemlerde acaba Sony tekrar bir el konsolu yapar mı? Yaparsa Android tabanlı böyle bir şey karşımıza çıkar mı? Çok merakla bekliyoruz. Bir sonraki haberim Windows 8.1 sitesinde yapılmış bir oyun güncellemesiyle ilgili. Özellikle Red Dead Redemption'ı oynayamamış olan, masaüstü konsol sahibi olmamış olan PC oyuncularını çok heyecanlandırdı. Çünkü listelemede Red Dead Redemption'ın Windows 8.1 uyumluluğu listelenmiş durumda.
Çok enteresan.
Umarız oyun geç de olsa çıkışını gerçekleştirir.
Evet.
Yani şu
ben
haliyle bile.
Ben PC'de bakarım. Şu haliyle bile inanılmaz grafiklere
evet,
sahip.
Şu haliyle konsolda bile çıksa sadece bir çözünürlük yükseltmesi yapsalar bile yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Baktığımız zaman Last of Us bile işte HD sürüm diyeceğim ama HD sürüm de olmuyor.
Evet.
Ne demek lazım bilmiyorum ama geliştirilmiş haliyle PlayStation 4'e çıkıyorsa, Red Dead Redemption'da ufak oynamalarla birlikte PC'ye çıksa bugün çok büyük bir potansiyeli var.
Ben ona gelecek modları merak ediyorum.
Evet.
PC dedim mi mod?
Ya mesela yani Rockstar'ın kendisi yapmış olduğu bir oyun modunda zombileri falan öldürüyordun. Undead Nightmare diye bir ek paket sunmuşlardı. Her neyse, bir diğer haberinde yine Rockstar'la ilgili. Rockstar önümüzdeki bir sene içerisinde çıkacak yeni nesil bir proje üzerinde çalışıyormuş. GTA 6 değildir diye düşünüyorum kesinlikle. Yani tamamen yeni bir IP olduğunu da burada altını çizelim.
Red Dead Redemption gibi yine bir efsaneyle karşımıza çıkabilirler.
Acaba ne sunacaklar? Bali gelebilir mi diyorum. Bu hani biliyorsun okulda.
Evet.
Şey
ama yeni bir IP dersen olmuyor.
Aslında yeni IP demeyelim de şey diyelim. Bir devam oyunu diyebiliriz herhalde buna. Ama GTA 6 da olmayacağı kesin. Ama onun öncesinde şöyle PC'ye bir GTA 5 gelse ben hala GTA 5'i PC'ye bekliyorum açıkçası. Nedendir bilmiyorum. Benim aklıma GTA denildiği zaman PC geliyor. Çok tuhaf. Halbuki PlayStation platformunda meşhur olmuş
diyorum. Bana neden öyle geliyor? PlayStation 2 sahipleri Grand Theft Auto'yu şakır şakır oynarken ben evimde oynayamıyordum PC'de. PC'de oynamaya çalışıyordum ama hala da. Yani
ve ben GTA'yı böyle biraz özellikle GTA 3'te...
PC sahibiydim o zaman yani. O konsola çok geç sahip oldum. Haklısın. PC'de tanıştıysan eğer bir oyunla sana
ben
PC oynuyormuş gibi geliyor.
Evet.
Halbuki her zaman böyle oldu. İlk konsola çıkıyordu biliyorsun.
Daha sonra.
Sonra geliyordu. Hatta Grand Theft Auto 3'te şöyle bir ayrıntı da vardı. PlayStation versiyonu böyle duman efektleri falan bakımından daha zengindi mesela.
Çok
tabii,
enteresan.
Öyle bir enteresan.
Ben onu bilmiyordum
vardı
mesela. Evet, bir sonraki haberimiz de çok yine heyecan verici haberlerden bir tanesi. Darksiders serisi biliyorsun THQ'nun batışıyla birlikte esamesi okunmayan bir seri haline gelmişti. Ve hatta çoğu kişi bu serinin bittiğini düşünüyordu. Ancak yapımcılardan gelen haberde Darksiders serisinin henüz ölmediği ve 3. oyununla ilgili bilgilerin de yakında duyurulacağı söylendi ki zaten Darksiders Mahşer'in 4 atlısını işliyor. 2 tane atlımız ilk 2 oyunda işlenmişti. 3 ve 4. atlıları da heyecanla bekliyoruz. Son haberim de bugün düşmüş olan bir dedikoduyla alakalı. PES 2015'in çıkış tarihi olarak 26 Eylül olarak listelemiş bir İtalyan perakendeci.
Evet, yine 2000'in sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Okay, class. Play my walkin' tunes. Okay, class. Take a photo. Whoa! Send it to all my friends. They're gonna love that. Man, class is so cool. Hey, class. What's the weather like in LA right now? Yeah, that feels about right.
Gotta be honest, Ted, this thing is not big enough. Hold on one second. Updates.
Okay, Glass, is SG still around? No way! Okay, Glass, Google like best pizza. That is the best pizza. Okay, Glass, Google best restaurants in L. Ow! Stonking balls on that. No, wait, no, don't Google that. Stop listening. I can see that you're listening. Stop. No.